Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 48. ayrım. Karşı çıktı Seniye, öyle değildi pek. Hukuk temeli sağlamsa kolay kolay yıkamazlardı. Atıl abilerin davası bak nasıl iyi gidiyordu. Ses çıkarmadı Gündüz. Seniye öyle içtenlikle söylüyordu ki. Önümüzdeki ayın 17'sinde duruşma. Ne olur uğrayın bana. Konuşacağımız şeyler var. Peki. Oda kapısından çıkarken yine sarıldı Gündüz'e. Nasıl da kavurucuydu dudakları. Birazcık diretmese her şey yeniden başlayacaktı. Başı gene döner olmuştu. Bu kez de yenilirsem. Kilyos kumsallarında kuyu var derler. Bir battın mı çekiyormuş. Kurtulamazsın. Geçen yaz bir delikanlı boğulmuştu. Sen delikanlı mısın? Yenilmedi. Hemen çıktığı sofada hoşça kal dedi solumasını güçlükle tutarak. Duruşma günü gelmeye çalışacağım. Sabah saat 10'da. 10'da. İyi geceler. Kötü günler bu iyi geceler dileğiyle başlamıştı sanki. Düştüğü çelişkilerden bir türlü kurtaramıyordu kendini. Yalana dayanan bir ilişki biçimi cinsellikteki yaygınlığıyla daha da yakıştıramadığı utanalısı bir durumdu kendisi için. Kör düğüm gibi oturmuştu içine. Asıl acı veren yanı da çözmeye gücü yetmemesiydi. Bu gerçeği açıklaması da açıklayamaması da yıkıcı oluyordu. Namuslu kalmak bu kadar güç demek. Palavra suçlamalarla olmuyor işte. Doğa güçlü. Biz de güçlü olacağız. Vardığı en son aşamayız doğanın. Kaç milyon yılda ortaya koyabildi bizi. Gerçekten o ne sabır. Doğanın pek umurundaydı. Ortaya koyduğu da doğru dürüst bir şey olsa bari. Yamru yumru bir yaratık. Daha işin başında nerelere varacak o yaratık. Her şeyi kül yığına çevirmezse. Bu kadar pislik ne doğuracak bakalım. Böyle kaygılara kaptırırsak iyi şeyler doğmayacak. Yavaş yavaş eski düzenine oturtabilmişti çalışmalarını. Epey sallandıktan sonra son bitirdiği senaryoyu yazıhanede elinden kapar gibi almışlar, bir daha da aramamışlardı. Filmi çekip bitirmişlerdir bile. Kim bilir ne kılığa soktular. İlgilenmiyordu artık. Tek uğraşı çeviriydi. Bir daha da böyle bir iş almam ama bunu bitirmem gerek. Bir de şu Refiklerin ortaklığı konusu takılı duruyordu kafasında. Aramadılar da. Ben nereden bulacağım onları? Senaryo için yazıhanelere uğradığı günler sormuş, rastlayamamıştı. Pervin bilir mi? Nereden bilecek? Birden anımsadı. Fuat'a sormak en iyisi. Çoktandır görmedim de o çocuğu. Akşamüstü erken çıktı bir gün. Eczaneye gitti. Kapanmak üzereydi. Sevinerek karşıladı Fuat. Biz de sizi arayacaktık abi, dedi. Hep böyledir nedense. Sevinmişti gene de. İyi, dedi Gündüz. Ben daha önce davrandım. İyi ettin abi. Boş musun? Ramiz Bey'le buluşacağız biz. Birlikte gidelim. Hani genel kurul günü rejansta yemek yedik de. Biliyorum, dedi Gündüz. Anımsadım. İlginç bir adamdı. Evet öyledir, dedi Fuat. Başı dertten kurtulmuyor onun içinde. Güldü. Sokak kıyısındaki arabaya binip kontak anahtarını çevirirken de ekledi. Bizim de başımız dertte. Daha doğrusu Zühtü Bey'in. Başını derde soktuk. Yol boyu anlattı ağır ağır. Ramiz Bey ortaklığı genişletmek isteyince, ilaç yapım ortaklığı, Zühtü Bey de yüklüce bir para yatırmaya kandırmış Fuat. Yarım milyon kadar. İşler hiç de iyi gitmiyormuş. Gitmek umudu da kalmamış gibi. Zühtü Bey'in kaybından çok Ramiz Bey'in başarısızlığına üzüldüğü Fuat belli etmemeye çalışsa da seziliyordu. Genel kurulu almanın da coşkusuyla o gece Doktor Ramiz'le nasıl bir mutluluk düşünü paylaştıklarını anımsadıkça bu kırılışını yadırgamıyor Fuat'ın. Doktora da saygı duymuştu. Nasıl da inanmış adam, şu ülkenin yapısını bilmesem söylediklerinin tümüne ben de kaptırıp gittimdi. Bu tekelci yapıyı tek başına kıracak. Hem de namuslu yoldan. Şu olayın filmini yapalım abi. Bu oğlan da içimden geçeni mi okuyor? Yapalım, dedi Gündüz. Kim yapacak? Sana sözünü etmişler, dedi Fuat. Film ortaklığı peşinde bizimkiler. Refik'le konuşalım istersen. Arabayı bir arka sokağa bağlayıp da Galata'da Ramiz Bey'in Haliç'e bakan yazıhanesine çıkarlarken filmin senaryosu üstünde ilk aramalara içten içe başlamıştı Gündüz. Kıvırabilsek gerçekten güzel konu. Ölümle bile yolunu kesebilirler bu adamın. İtalya'daki Enrico Mattei olayı gibi bir şey. O da petrol karteline çatmıştı, havada uçup gitti. Rossi yapmış onun filmini de. Francesco Rossi. Fotoğraflarını görmüştü bir yabancı dergide. İlaç daha insancıl bir konu. En acımasız sömürü alanı. Dış tekeller, iç ortakları. Sekreter kız geldiklerini bildirince hemen içeri aldılar. Ramiz Bey geniş yazıhanesinde ayakta karşıladı. Yüzünde yorgun, hüzünlü bir gülümsemeyle ellerini sıktı. ''Nasıl abi, yeni bir durum var mı?'' Fuat'ın bu evecan sorusuna da daha da acı gülümseyerek baktı Ramiz Bey. ''Var.'' dedi. ''Dün gece beni karakolda sabahlattılar.'' Fuat şaşalayıp kalmıştı. Sessizce bakıyordu adama. ''Karakolda mı?'' diye mırıldandı. ''Evet, burada, karakolda.'' Çöken ağır sessizliği Ramiz Bey bozdu gene. ''Dün öğleden sonra gelip şuraya oturdu adam. Akşama kadar dertleştik. Durumu olduğu gibi anlattım. Doğrusunu der gibi baş sallıyordu ara sıra. Geç vakit kalkıp gitti. Önümüzdeki hafta sıkıntımızın azalacağına o da inandı. Fason ilaçları aksatmasalar daha bu hafta açılacaktı her şey. Aylardır atlatıyor beni laboratuvar. Neyse, sonuna vardık diyordum. Tam çıkacağım ben de, polis gelmiş. Alın dedim. Girdi. Karakolda komiser bey sizi görmek istiyor dedi. Merak da ettim. Karakolluk neyimiz var? Gittim. Savcılıktan gelen kağıdı gösterdi komiser. 2 milyonluk çekimiz karşılıksız çıkmış. Hemen beni istiyor savcı. Şaşırdım. Biraz evvel bendeydi herif. Çeki savcılığa verdiğini söylememişti demek. Komisere yarın sabah hemen savcılığa gideceğimi söyledim. Rica ettim, ısrar ettim. Boş. Sandalye üstüne oturtup sabaha kadar bekletti beni. Evden çılgına dönmüşler. Telefon ederken utandım. Karakoldayım diye. Her şey öyle düzenlenmiş ki. Ses titredi, titreyecek sustu. Göz pınarlarındaki kızarıklığı saklayamamıştı. Gözleri ıslak ıslak parlıyordu. İşte böyle, dedi. Yukarıdan bir gülümsemeyle bakmaya çalışarak. Sessizlik çöktü gene. Acılı bir yakınlıkla bakıyordu adama gündüzde. Övünelim mi biraz? Ya, işte böyle olduğunu sen daha geçen yıl tatlı düşlerle anlatıp dururken biliyorduk. 40 yıldır, 50 yıldır biliyoruz. Bilmekten de öte, görüp yaşıyoruz doktorcuğum. Bekle, daha neler çıkacak karşına. Fuat'la konuşmalara başlamışlardı. Durumu yavaş yavaş ayrıntılarıyla anlatıyordu doktor Ramiz. Yaman bir sarmala alındığı her anlattığından belliydi. Ham maddeyi ucuza getirmek için bir dış alımcı firmayla ortak bir çalışmaya başlamışlar. Çok yakını hepsi de. Kendi yağıyla kavrulurken bunların desteğiyle krediler sağlayıp işi genişletmiş. Bu çok yakını firma daha da artıralım demiş, artırmışlar. Bonolar veriyormuş bu çok yakını firmaya. Kandırıp kullanıyormuş onlar da. Sonunda bakmış ki işler sıkışıyor. Siz de kefil olun bonolara demiş. Bu çok yakın firmaya. Olur demişler. 30 milyonunu imzalayıp gerisini boşlamışlar. Yüzü tutmamış. Firma çok yakını. Bakmış 10 milyonluk senet alıp 6 milyonluk ilaç ham maddesi getirtiyorlar. Gerisi plastik filan işleri var. Onu yatırmışlar. Ne dersin? Firma çok yakını. Biraz üsteleyince ellerindeki bir fabrikayı. Pek çalışmıyormuş fabrika. Eskiceymiş, trikotaj filan. Verelim demişler borç karşılığı. Almasın mı? Borçları karşılamak için satmaya kalkınca epey zararı olmuş ondan da. Tefecilere ödediği ayda %10. Yenilmemiş gene de. Fakat aksi şeytan tam bu sıra fason ilaç yaptırdığı laboratuvarlar ilaçlarını da yapmamaya ya da bütün hesaplarını alt üst edecek biçimde savsaklamalara kalkışmasınlar mı? Eskiden yapmazlar mıydı böyle savsaklamalar? Dönüp baktı doktor Ramiz, gündüz tamamladı sorusunu. Şey için sordum, dedi. Sürpriz mi oldu sizin için? Beklenmez miydi bunlar? Aymış gibi durdu doktor Ramiz. Evet, dedi. Bir anlamda evet. Bağlandığım laboratuvarların çoğu el değiştirdi. Başkalarına satıldı çoğu son yıllarda. Eskiden... tatlı tatlı anlattığı ülkenin tatsız yazgısıydı. Yıllarca köşelerinde didinip durmuş küçük firmalar, laboratuvarlar, büyük sermaye kurtlarının, holdinglerinin kapanına düşüyorlardı. Doktor piyasanın kodaman firmalarını sayarken gülerek Fuat tamamlıyordu çoğu kez. Oynanan oyunu öyle iyi biliyordu ki o da, hükümet ilaçlar için biyo yararlılık isteyince küçük firmalar apışıp kalmışlar. O aygıt yalnız büyüklerde var. Aslında bir ilaç ham maddesi çıkınca biyo yararlılık belirlenir. Yetmez demiş hükümet. Üniversiteye başvurmuş bunlarda. Profesörler disolüsyon yeterli diyorlarmış. Doktor Ramiz'in bir iki ilacını da satıyordu doktor. Gazetelere dönen oyunları açıklayıp verdikçe işleri daha da sarpa sarıyordu ya, o gene bir şeyler bekliyordu hükümetten. Macarlar, Çinliler, İtalyan firmaları ucuz ham madde öneriyorlar. Bizim devlete yapın önerinizi dedim. Belki gözleri açılır bizimkilerin diye. İçinden hep acıyla gülmek geliyordu Gündüz'ün. Devlet onun sanıyor bu adam. Coşkulu konuşmasını aralayınca aldı yavaşça. Bağışlayın doktorcuğum, dedi. Siz burjuvazinin vicdanısınız. Burjuvazi vicdanından nefret eder. Korkarım yaşatmayacaklar sizi. Koyu karartılı bakışları gene buğulandı Doktor Ramiz'in. Gülümsemeye çalıştı. Doğrusunuz, dedi. Ailenin yazgısı bu. Babam Kurtuluş Savaşı'nı başlatan subaylardandı. Acılar içinde öldü. Şimdi oldu. Her şeyi biliyor demek bu adam. Kolay mı bu ülkede yurtsever olmak? Daha da kabaracak faturası. Sokağa çıkıp arabaya yürürlerken, başlıyor muyuz abi, dedi Fuat öç almaya kalkışır gibi. Ben varım, dedi Gündüz. Refik ne diyecek bakalım. 4 gün sonra buluştular Refik'le. İlaç konusunu Fuat'la Emine anlatmışlar ona da. Pek kesin bir şey demiyordu daha. Oluşturacakları kurumun sürekliliğini, çıkması çok olası sarsıntılara dayanıklı olmasını sağlamak için yerinde kaygılarla araştırma, soruşturma çabasındaydı daha çok. Sorun ortaklığın nasıl oluşacağı, kimlerle işbirliği yapılacağı, bölge işletmeleriyle nasıl bağ kurulacakları falan. Yükleneceği sorumluluğun bilincindeki her namuslu insan gibi güvenceler arıyordu titizlikle. Önce bir yazıhane tutacağız abi, dedi. Oturup konuşabileceğimiz bir yerimiz bile yok. Benim orası asansörsüz, 7. kat. Zırt fırt ben bile çıkamıyorum. Galatasaray'dan kıvrılmış tepe başına yürüyorlardı ağırdan. Evden niye ayrıldığını soracak oldu, vazgeçti. Peki Refikciğim, ben ne yapabilirim? Birilerini bulalım diyorum abi. Şahin Doğu ile konuşur musunuz? Oynaması için mi? Adana bölgesi için. İşletmeciler ağzının içine bakıyor. Oynamasını istemiyor pek. O da ister mi? Olur, dedi Gündüz. Nerelerde o şimdi? Telefonu filan? Bulmak kolay olmadı Şahin Doğu'yu. O gün biraz önce buluştukları Fırat filmin yazıhanesine dönüp sağa sola telefonlar açtılar Refik'le. Uludağ'a gitmiş film çekimine. Yok, senaryo çalışıyorlarmış Kilyos'ta, otelde. Bursa'daymış. İznik'te bir arkadaşının çiftliği varmış. Yer bakımına ona gitmişler. Sonunda Levent'teki evinde olduğunu öğrendiler. Telefonu yanıt vermiyordu. Fişi mi çektiler ne? Setçi çocuklardan biriyle pusula mı gönderselerdi? 2 satırlık bir şey yazdı Gündüz. Bir iş için hemen görüşmek istediğini söylüyordu. Oğlan fırladı. Yandaki boş bir odada çaylarını yudumlayarak gene aynı konular üzerine konuşmaya başlamışlardı ki Serdar göründü kapıda. Yeni Melek Sokağı'nda bir yazıhane varmış, devredeceklermiş. Kalktı Refik. Bakalım mı abi, dedi. Ya da siz oturun, biz bir bakıp gelelim. Yarım saat sürdü, sürmedi, döndüler. Yer uygun gibi görünüyormuş. Akşama gelecekmiş adam, anlaşabilirlerse. Hep utanıyor gibi kaçırmasa gözlerinin içi gülüyor bu Serdar'ın. Alaylı gülüyor biraz da. Neyi beklediklerini öğrenince tedirgin kımıldadı. Şöyle, dedi Refik, sallanıp durma. Gündüz güldü. Çok iyi tanıyor bu çocuğu Refik. Serdar kızarmıştı. Şahin Doğu'dan iş çıkmaz, abi, diyebildi. Biraz bozulmuş, daha çok da sevinmiş göründü Refik. Gündüz abi için yapar dedi, kışkırtmak ister gibi. Ya yapmaz. Birden basan sessizlik bu kaba yargıyı iyice ağırlaştırmıştı. Gündüz tedirginlikle gülümsemeye çalıştı. Ne desindi şimdi? Serdar da başı önünde savına gerekçeler aranır gibi yavaştan sallanıyordu ki Şahin Doğu'ya gönderdikleri çocuk soluk soluğa göründü kapıda. Evdeymiş Şahin abi, alıp okumuş pusulayı, bir şey demeden içeri girmiş. Gene bir sessizlik çöktü. Gündüz kalktı. Peki, sağ ol oğlum dedi oğlana. Gideyim ben. Sessizce sokağa çıkıp ana caddede yürürken, yarın filan iner misiniz dedi Refik. Ben gene buralardayım. Ben de evdeyim dedi Gündüz. Sen de gelebilirsin. Şu çeviriyi kolaylayayım ki. Caddede el sıkışıp ayrılırlarken Serdar göründü Gündüz'ün yanında. Tatta Taksim'e uğrayacakmış o da. Bir süre sessiz yürüdüler. Bu oğlanda bir şey var. İlk geceleri biraz güç çıkarmasa güzel de konuşuyor. İlk sözü başlattıktan sonra gene takılmaktan kaçar gibi koşturarak da olsa öyle tatlı sıcak bir anlatımı var ki. Hani simit almak için si si si deyip de beceremeyince siktir et bir ekmek ver şuradan demiş. Bu oğlan o türden. Tutamadı. Gülmeye başladı. Döndü. Dedi Serdar'a. Şahin atlattı bizi. Ne yapacağız şimdi? Gözlerini önüne dikti Serdar. Boş ver abi dedi. O onun yolu bize uymaz. Yolu uymaz mı bize? Kimin yolu kime uyuyor ki bu ülkede? Fakat bu oğlan nasıl da yakın sayıyor kendine beni. Bizim yolumuz uyuyor demek. Neymiş onların yolu? Bu soruyu bekler gibi gözleri parlayarak dönüp baktı Serdar. O onların yolu başka abi dedi. Aynı takılıp konuşmalarla sürdürdü sonra. Başka bir siyasal çizgi tutturmuş onlar, apayrıymış tutumları. Teröristlerle mi işbirliğine kalkıştı? Açık bir şey söylemiyordu Serdar. Yuvarlıyor ağzında. Bir de üstele hadi bu kekemeyi. Şahin'in silah tutkusundan söz etti bir ara. Bilmeyen mi var onu? Filmleri ortada. Bunlar mı bizden ayrı oluşu? Beğenmiyorlar sizi abi. Kışkırtmaya kalkıştı şimdi de. Güldü Gündüz. Ne yapalım beğenmesinler dedi. Serdar da güldü. ÇBS diyorlar. ÇBS mi diyorlar? ÇBS boya firması değil mi? Boyacı mı oluyoruz biz yani? Yok öyle değilmiş. Çizgisi belirsiz sosyalist demekmiş. ÇBS. Çok güldü Gündüz. Serdar da gülüyordu. Neler buluyorlar tanrım. Ağırdan da bir üzüntü doluyordu içine. Serdar da anlamış gibi sözü yavaşça başka yanlara kaydırdı. Refik abi bir şey demiş miydi ona? Herifler liste başı yapmışlar. Asıl bela oradandı. Yerini değiştirse iyi ederdi. Sinirleniyordu artık Gündüz. Bu da başladı. Yerimi değiştirip de nereye gideceğim? Kolay mı? Orada da bulurlar. Gizli yaşayacak değiliz ya. İşte şimdi biri gelip şu sokağın kıyısından dan diye. Şahin'den bir silah alayım ben en iyisi. Görebilirsen. Bu kadar mı değişti bu oğlan? Ara sıra tutukluk yapsa da bir tabanca gibi yanında sürekli tak tak eden Serdar'ı hiç de ilgiyle dinlemiyordu artık. Eleştirmen olacakmış o. Ne olursan ol. Bu kekemelikle yönetmen olacak değildin ya. Refik abilerin kurdukları bu ortaklıkta sosyal konular, sizin sosyal konunuzdan, Şahin Doğu senden daha ateşliydi. Ne olmuş ateşine? Çizgisi sana uymuyor diye. Sen ÇBS'sin. Onun çizgisi belli. Daha da belli olur bu gidişle. Kulağına gelen şeyleri üzüntüyle anımsıyordu. Kumarhanelerdeki serüvenlerinden söz etmişlerdi. Şimdi şu oğlana da sorsam ne öyküler anlatır. Servet denecek bir para yitirmiş bir gece bir ünlü mafyacının masasında. Karşılığında bir film yapacaksın bize demişler. Ücretin iki katına çıkarıp bir o kadar para istemiş. Bir çevre kuşatmış ki adamı her yaptığıyla tapıyorlar. Nasıl belli olmaz çizgisi? Ah bu sinemanın göz bağı gücü. Çok da içiyormuş. Buna daha çok şaşırıyordu Gündüz. Oğlan limon suyundan başka şey koymazdı ağzına. İnsan denen yaratık. Neyine güvenelim senin? Saçmaladın. Serdar'dan ayrıldıktan sonra yol boyunca o gece, ertesi gün hep Şahin Doğu'ya takılı kalmıştı. İnsan çevresi, yaşadığı ortamla bağları, gücünün, güçsüzlüğünün kaynağıydı dönüp duran sorun. Bildiklerinin tatsız yinelenmesinden öteye de geçemiyordu. 48. ayrımın sonu, sayfa 483, devamı 49. ayrımda.